Merhaba, ben Mesut Çevik. Bu videoda yanımda Türk sinemasından tanıdık bir isim, görüntü yönetmeni Yusuf Aslan Yürek var. Kendisiyle beraber AMD Threadripper'ı inceleyeceğiz. Biraz farklı bir bakış açısıyla inceleyeceğiz. Yani profesyonel bakış açısı diyeceğim ben bunu.
Evet.
Evet. Aslında seninle daha öncesinde biz Sony Pro vasıtasıyla tanışmıştık.
Bir evet, profesyonel 4K röportajı yapmıştık daha önce.
Bir profesyonel kamera üstüne konuşmuştuk. Hı hı. Ondan sonrasında da yani dostluğumuz ilerledi. Sürekli irtibat halinde kaldık. Evet. Ve bugün burada bir işlemci incelemesiyle birlikteyiz. Aslında hani düşündüğümüzde
aslında... Sanatçının ne işi var? Donanımla değil mi? Şimdi görüntü yönetmenliği yarı yarıya neredeyse evet yarı yarıya sanatla ilgilendiği kadar donanımla da ilgilenmek zorunda. Çünkü işimizin bir kısmı bilgisayar. Ve önemli bir kısmı bilgisayar. Bütün post prodüksiyon sürecinde yani film çekildikten sonra olan biten her şey bizim tamamen bilgisayar donanımlarıyla olup bitiyor. Eskiden film vardı, artık hayatımız tamamen dijitale döndü. Ve öyle olunca da tabii bütün aslında genel olarak bilgisayar dünyası oyuncular üzerine dönüyor.
Evet, yani bizim aslında genel dünyamızda hep onlardan bahsediyoruz.
Oyuncular üzerine dönüyor. Sağ olsunlar, oyuncular sayesinde bizim sektörümüz de bayağı bir güçlendi. Çünkü oyunculardan önce biz ciddi bir şekilde bilgisayarlarımız PC değildi bir kere. SGI denilen makineler kullanırdık biz 90'ların sonuna kadar. SGI 10X diye bir makine vardır mesela. Tabii bunların fiyatları da şaka gibiydi. 600 bin dolarlarda falandı. Yani kullandığımız program tek başına 250 bin dolar civarındaydı. Haliyle bu oyuncular sayesinde PC öyle bir gelişti ki PC dünyası. O kadar hızlandı ki artık o SGI makineler arasında bir hız farkı kalmamıştı 90'ların sonunda. 2000'in başlarında da bütün profesyonel program yazılımcıları, bunun en önemlisi Autodesk'tir. Discrete'i de satın aldıktan sonra tamamen PC'ye geçti. Ve ilk başta biz Iris denilen bir işletim sistemi kullanırdık. Bunu pek bilmez bilgisayar dünyası. Bu Unix'tir. Unix tabanlı bir sistemdir. PC'ye geçince de Linux üzerinden hangi Linux olduğunu da söyleyeyim. Red Hat. Red Hat üzerinden çalışmalarımıza devam ettik. Windows 7'nin gelmesiyle bizim için ilk düzgün Windows'dur bu. Daha öncekileri biz XP mesela çok iyi bir işletim sistemiydi. Hepimiz kabul ederiz PC dünyasında ama nedense bizim yazılımcılarımız ona geçmedi. Bir şeyler halen eksikti. Bizim bütün sektör buraya geçmiş oldu. PC dünyasına geçmiş oldu. Mac de kendini iyice toparlayınca artık macOS'a da portlar başladı.
Evet, önemli gelişmeler. Şimdi önümüzde ise yani son kullanıcının gidip herhangi bir marketten satın aldığı donanımlarla kurabileceği 16 çekirdek 32 izlekli bir makine duruyor. Yani tam profesyonel evet. İhtiyaçlara yönelik bir ne diyeyim pro consumer denir herhalde değil mi? Profesyonel ev kullanıcısına yönelik de kullanılabilecek
evet, yani
bir makine.
Biz bunlara profesyonel makine diyemiyoruz. Her ne kadar mükemmel olsa da çünkü bizim sektörde özellikle bu ağır işlerde yani rendering dediğimiz işlerde biz yurt dışına bile gönderdiğimiz oluyor. Render farmlarına gönderiyoruz. Orada aylarca yıllarca sürecek bir işi bize çok kısa bir sürede bir hafta gibi 3 gün gibi bir sürede bitirip geri gönderebiliyorlar.
Her ne kadar işlerinizde çok farklı makineler kullansanız, render farmlara gitseniz de bildiğim kadarıyla böyle ufak butik işlerde bunlar bu tip sistemlerden yararlanıyorsunuz.
Evet, düşük maliyetli sinema filmlerinde bu çeşit workstation
var değil mi? Yani evet. Pro consumer ürünler.
Aynen öyle. Profesyonel pro yarı profesyonel evet. Dediğimiz bu ürünleri kullanıyoruz. Dolayısıyla bizim için aslında az da değil. Yani bu sayı yaklaşık senede 100 tane film çeken Türkiye sineması için neredeyse yarı yarıya bunları kullanan. O yüzden bizim için gayet önemli bir
gelişme. Evet, önemliymiş gerçekten. Önemli ben o kadar fazla kullanıldığını düşünmüyordum hani evet, bu tip bir makinenin. Şimdi tabii ki 16 çekirdek 32 thread diyoruz. Hem sinema hem render dünyası için aslında evinde iş yapanlar için önemli gelişmelere gebe. Biz burada hangi programları kullandık? Açıkçası programları sen seçtin. Dedin ki ben bunlardan yararlanıyorum. Evet. Nook var mesela. Benim ilk defa gördüğüm bir yazılım bu.
Evet.
Ve After Effects'in rakibi.
Evet, İngiliz bir programdır bu. Compositing'de kullanılan, yani bu bir şeyleri silmede, bir şeyleri yapıştırmada kullanılan.
Görsel efekt değil mi?
Görsel efekt programıdır, aynen öyle. Ve yani şu an dünyada en çok kullanılan, Hollywood'un da özellikle en çok kullandığı compositing programıdır.
Maya var. Ben aslında Cinema 4D'yi getirirsin diye düşünüyordum. Ne oldu Cinema 4D'ye?
Cinema 4D halen kullanılır mutlaka vardır ama Maya dünyada çok daha popüler ve zaten firmasından dolayı, Autodesk'in programıdır bu. Firmasından dolayı en kapsamlı da aynı zamanda 3D programıdır. Bu içerisinde 1000 tane modül var ve ben de bu arada mayacı falan değilim ama bizim sektörde en çok kullanılan 3D programı olduğunu çok iyi biliyorum.
Evet, aynı zamanda Premiere kullanacağız. Mesela daha öncesinde ben profesyonel arkadaşlarla bir yere geldiğimde kurgu işi yapar. Avid kullanıyorlardı. Mesela ben Avid kullanırız falan diye düşündüm.
Avid 1980'lerden, 80 sonlarından muhtemelen 2005'lere kadar tek programda, kurguda. Fakat 2005'ten sonra yani Adobe Premiere ona bayağı bir yaklaştı. Artık yani aralarında çok az bir fark var profesyonel anlamda. Dolayısıyla artık bir seçeneğimiz var. Ve bu çeşit makinelerde kullanılacaksa ki söz konusu olan bu hardware, Premiere daha doğru bir seçenek gibi geliyor bana.
Evet ve Premiere'de hem H265'te bir çıktı alacağız. Hem de şimdi şunu söyleyelim, biz normal dosyalar kullanmayacağız. Yeni bir sinema filmi çekiminden evet, geliyorsun
Kaos
aslında sen.
Kaos diye reklamını da yapmış evet. olayım burada. Kaos diye bir sinema filmi çektik. Şu an onun kurgusundayız. Aynı zamanda efektler falan filan da yapılıyor.
Yani açıkçası RAW dosyalar üstüne çalıştık. Bunu söyleyebiliriz. Evet. Ve 4K 5K formatlı 4K, dosyalarımız 5K, var. Evet. Ve bunları bir DNX HD formatında çıktı
DNX
aldık.
DNX HD evet. 444'tü bu.
Evet ve bir de H265'te yine 10 bitte render aldık.
Evet maksimum şeyde
evet,
yapmıştık.
Maksimum detay seviyesinde evet. de kalite seviyesinde demek daha doğru olur herhalde. Ve evet. böyle testler gerçekleştirdik.
Maksimum render quality.
Mesela ilk olarak Maya ile başlayalım. Maya da şu anda tablo karşınıza geldi. Saniye cinsinden düşük değer daha iyi olanı simgeliyor evet. burada.
Bu render süresi
evet.
aslında.
Şu anda resmini gördüğünüz saniyeyi renderladık 1K çözünürlükte ve Threadripper 58 saniyede bu işi bitirirken 7900X 68 saniyede işi bitirdi. %17'lik bir farktan bahsediyoruz bu tarafta. DNX HD'ye geldiğimizde yine bir sahnemiz vardı 2 dakikalık RAW dosyalardan oluşturduğumuz bir kurgumuz vardı ve çeşitli efektler uyguladık. Renk düzeltmeler var, işte sahne büyütme küçültmeler var. Burada da
slow motion var.
Evet, %18'lik bir fark var mesela evet. Threadripper ile 7900X arasında DNX HD formatına dönüştürmede. Nook'ta çok ciddi bir fark var. Mesela Nook'ta %38'lik bir fark var. Evet. H265'e geçtiğimizde H deyince ben kızıyorlar. H265. Yani ben nedense bir alışmış H'ye H diyorum. Yani ben de öyle bir şey yok. İzleyiciler kızıyorlar. H265 formatına geçtiğimizde HVK. Burada bir fark var. Burada neredeyse işlemciler aynı skora imza attılar. Enteresan bir şekilde. Evet ve burada %1'lik bir fark oluştu sadece.
Hiçbir fark yok neredeyse.
Şimdi Cinebench'de merak ederseniz eğer Cinebench'i zaten uzun zamandır biliyorsunuz orada %41'lik bir fark var. Şimdi Premiere'de neden Nook'taki gibi mesela %38'lik bir fark değil de %18'lik fark görüyoruz? Burada şunu söylemek lazım arkadaşlar. Şimdi Premiere'de render alırken biz açtık tabii ki performans değerlerini okuduk. Hani hangi çekirdeğe ne kadar yükleniyor diye. Premiere her zaman işlemcileri %100 yüklenen bir test değil. Kullandığınız efekte göre, formata göre, dosyanın biçimine göre arkadaşlar performans bazen düşüyor, artıyor.
%30'lar ile evet. %50 arasındaydı AMD'de.
Evet gidip geliyor. Mesela Intel'e geçtiğimizde Intel'de ise %75 performanslara kadar gördük.
%50 ile %80 arasında gidip geliyordu.
Evet. Yani her zaman tüm sistemi kullanmıyor. Biz bu testi de bu yüzden aslında biraz uygulayamadık. Çünkü gerçek bir kurgu gösterilmedik orada sizlere. Tek bir dosyayı, ham dosyayı dönüştürmek yerine. Neden? Kurguda yaptığınız değişikliklerden dolayı her zaman tüm çekirdekler çalışmayabilir. Orada bazı efektler var, tek çekirdeğe yükleniyor mesela ve bunu beklemek zorundasınız. İster istemez bu da render sürenizi profesyonel ortamda uzatıyor veya kısaltıyor. Burada da o yüzden %18'lik bir fark görüyorsunuz. Ama Nook tüm çekirdeklere ne varsa, hatta birkaç tane daha sonları da yüklenecek, %100 gidiyor evet. sürekli olarak. Burada farkın açıldığını gördük, %38'lik bir fark vardı. Test sonuçları şunu gösterdi ki aynı kategoride profesyonel uygulamalarda da Threadripper fiyat kategorisi olarak fiyat performans liderliğini koruyor. Gerçekten
daha mı ucuz Threadripper?
Yok, aynı ikisi de 1000 dolar ve sonuç olarak aynı performansı almanı beklerken daha yüksek evet. performans elde ediyorsun. Burada rakibine göre iyi. Yusuf çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Geldin abi, burada testlerimizi yaptık ve kullanıcılara profesyonel uygulamalarda da Threadripper'ın daha hızlı olduğunu göstermiş olduk aslında. Evet. Yani diğer testler gösteriyordu, sinyal veriyordu ama bir de böyle bir test yapıp göstermiş olduk. İnşallah bundan sonraki işlemciler geldikçe de bir araya geliriz İnşallah. Ve bu testleri yaparız.
Bu testler oldukça çağır, ben memnun oldum.
Tamam oldu vallahi. Bir günümüz gerçekten burada beraber geçti. Yine siz yorumlarınızı yazın tabii ki. Yorumlar kısmında çok önemli. Diğer kullanıcılara en azından yol gösteriyorsunuz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.